Aşk otobüsü John Steinbeck.
Ayrım 27.
Pimples başını kaldırmadı. Hala çok üzgündü ama bir küçük umut belirir gibi olmuştu. Avantajın kendi tarafına geçtiğini anladı ve kullanmaya karar verdi. Bu onun için yeni bir şey, yeni bir buluştu. Kızları hep gargaraya getirmiş ve övünmüştü. Kolaydı bu. Küçük şeytan çalışmaya başladı. Bazen öyle oluyor ki insan dayanamıyor. Bir ara kendimi öldürmeyi de düşündüm. Kendini zorlayarak ağlamak sesler çıkardı. Kimse beni sevmiyor dedi. Kimse benimle olmak istemiyor. Norma, böyle şeyler söyleme dedi. Doğru değil. Ben seni her zaman sevdim. Hiç de sevmedim. Peki hala da sevdim. İnandırmak için elini kolunun üzerine koydu. Derken Pimpas'ın eli kızınkini kavradı, parmaklarını sıktı. Kız da hiç düşünmeden karşılık verdi. Oturduğu koltukta döndü, kollarını kızın boynuna doladı. Yüzünü kızınkine yaklaştırdı. Norma, dur dedi, yapma. Kızı daha sıkı tuttu. Norma, dur diyorum dedi, dur, şu ihtiyar adam arkada. Pimpas fısıldayarak, moru koruldayıp duruyor, dünyadan haberi yok, hadi gel dedi. Desteklerini oğlanın göğsüne dayayarak uzak tutmak istedi. Oğlanın elleri kızın eteğini çekiştirmeye başladı. Norma, dur diye fısıldadı. Dur bakalım. Oyuna geldiğini anlamıştı. Dur, bırak çıkayım. Pimples çılgın gibi, yapma dedi. Ne olur gel. Gözleri donuklaşmış kızın eteğiyle savaşıyordu. Lütfen dur, ya Kamil gelirse, ya Kamil gelip senin ne yaptıklarını görürse. Pimples'ın bakışları bir an duruldu. Kıza kötü kötü baktı. Gelsin ne olacak? O sürtüğün görmesinden ne çıkar? Sana ne? Norma'nın çenesi sarktı, kasları gevşedi. İnanmayarak ona baktı. Sanki söylediklerini hiç duymamış gibiydi. Öfkesi buz gibi ve korkunçtu. Çalışmaktan sertleşmiş kasları gerildi. Elini kurtarıp Pimples'ın ağzına bir tokat çarptı. Ayağı fırladı, iki eliyle yumruklamaya başladı. Pimples o kadar şaşırmıştı ki elleriyle yüzünü korumaya çalıştı. Norma kedi gibi tıslıyordu. Seni rezil dedi. Seni pis rezil. Tekmeliyor, itiyor, kakıyordu. Sonunda oğlanı itip koşarak otobüsten indi. Ayakları koltuğun ayak dayayacak yerine takılmıştı. Pimples kendini kurtarmaya çalıştı. Norma'nın midesi bulanmış, bitkin düşmüştü. Dudakları titriyor, gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Pis rezil, pis aşağılık rezil diye söyleniyordu. Hendeye geçip kendini otların üstüne attı. Başını kollarına dayadı. Pimples nihayet ayağa kalkıp pencereden dışarı baktı. Ne yapması gerektiğini bir türlü kestiremedi. Kamil ağır ağır yoldan gelirken Norma'yı yüzü koyun otların üstünde yatarken gördü. Hendeye atlayıp yanına geldi. Ne oldu diye sordu. Düştün mü, bir şey mi oldu? Norma gözyaşlarıyla ıslak yüzünü kaldırdı. Ben iyiyim dedi. Kamil kısaca ayağa kalk dedi. O ıslak otların üstünden kalk. Eğildi, kızı tutup kaldırdı. Kayalığa doğru götürdü. Kattan çikolatelerin üstüne oturttu. Şimdi söyle bakalım neler oldu. Norma yüzünü koluna sildi ve böylece rujun geri kalanını da bozdu. Konuşmak istemiyorum dedi. Kamil, bu da senin sorunun dedi. O Pimpas olacak adam, bana sataştı. Sen başının çaresine bakamıyor musun? Hemen kendini yerlere mi atman gerekiyor? Ondan değil. Pekala da ondan. Aslında Kamil'in umurunda değildi. Onun kendi sorunları vardı. Norma parmaklarıyla kıpkırmızı olmuş gözlerini oldu. Ona vurdum dedi. Çünkü sana sürtük dedi. Kamil başını çevirdi. Vadinin uzağında batan güneşin son ışınlarına baktı. Sonra eliyle yanağını ovuşturdu. Gözleri donuklaşmıştı. Gözleri dalgın dalgın bakıyordu. Zorla gülümsedi. Bana bak kızım dedi. Herkes ömrünün bir devrinde sürtüktür. Günün birinde sen de bunun farkına varacaksın. En kötü sürtükte ise buna başka bir ad verenlerdir. Ama sen sürtük değilsin değil mi? Kamil boş ver dedi, boş ver. Hadi gel elini yüzünü düzeltelim. Yıkanmak kadar iyi olmasa da gel rujunu tazeleyelim. Hiç yoktan iyidir. Kamil çantasını açtı, tarağını çıkardı. 21. Bölüm. Juan adımlarını o kadar sıklaştırdı ki Mildred ona yetişmekte güçlük çekti. Koşmamız gerekiyor mu? Otobüs aydınlıkta çıkarmak daha kolay olur. Karanlıkta çabalayacağımıza. Mildred ona ayak uydurmak zorunda kaldı. Otobüs çıkarabilecek misin? Evet. Peki o zaman niye bu işi yaptın? Pekala çekip gidebilirdin. Bir an için Juan adımlarını yavaşlattı. Sana söyledim dedi. Sana iki kez söyledim. Ha evet, demek söylediklerin gerçekti. Benim bütün söylediklerim gerçektir. Güneş dağların ardında kaybolduktan hemen sonra otobüsün yanına gelebildiler. Ama bulutlar henüz güneşten kalma pembeliği toprağa, tepelere yansıtıyordu. Juan yaklaşırken Pimpas da küskün küskün otobüsün arkasından çıktı. Düşmanca bir yaltaklanmayla sordu. Yardıma ne zaman geliyorlar? Şu an kısaca kimseyi bulamadım dedi. İş başa düştü. Otobüsü kendimiz çıkaracağız. İnsanlar nereye gitti? Millet oraya buraya dağıldı. Pekala sen Branda'yı getir. Branda'nın üstünde hanım yatıyor. Öyleyse sen de o hanımı kaldır. Bulabildiğin kadar iri taş, kalas ve de direk gibi şeylere gereksinimimiz var. Belki de şu çitleri sökmemiz gerekecek. Ama dikenli tel kalsın ki hayvanlar dışarı kaçmasın. Ha Pimpas... Pimples'in ağzı açıldı, omuzları sarktı. Ama demiştin ki... Bütün erkekleri topla. Herkese ihtiyacımız var. Koltuğun altından büyük krikoyu çıkarayım. Juan otobüse bindi. Otobüsün içi loştu. Van Brunt'un arka koltukta yattığını fark etti. Biraz kalk da krikoyu alayım dedi. Juan birden eğildi. İhtiyar adamın açık gözleri kaymıştı. Ağzından hırıltılar geliyordu. Ağzının etrafında köpükler belirmişti. Adamı sırt üstü çevirince dili boğazına, nefes borusunu tıkadı. Juan adamın açık ağzından içeri elini daldırdı ve dili geri çekip bastırdı. Bir taraftan da ''Pimpus, Pimpus'' diye bağırıyor, boş kalan eliyle de yüzünü cama vuruyordu. Pimpus tekrar arabaya atladı. ''Bu adam hasta'' dedi. ''Çabuk yardım çağır, kornaya bas.'' Van Brunt'a bakmayı üstlenen Mr. Pritchard oldu. Bu işten nefret ediyordu ama yapması gerektiğine de inanmıştı. Juan bir tahta parçası getirerek dile bastırıp damağa dayadı. Bu surette ihtiyar adamın nefes alması mümkün oluyordu. Mr. Pritchard'ın adamın görünüşünden midesi bulanmış, zorlukla nefes alan ağzından yayılan ekşi koku iyice hasta etmişti. Ama yapması gerekliydi. Başka hiçbir şey düşünmek istemiyordu. Tüyleri ürpertici olayları aklından geçiriyordu. Karısı otobüse bindi, ondan en uzak koltuğa, kapı yanında bir yere ilişiverdi. O loş ışıkta bile kadının yüzündeki tırmıklar ve yakasındaki kan lekeleri görülebiliyordu. Kocasıyla hiç konuşmadı. Mr. Pritchard aklından, ''Mutlaka deli olmalıyım, böyle bir şey nasıl yapabildim? Sevgilim, benim bir an için cinnet getirdiğimi düşünemez misin?'' diye geçirdi. Ona istediği küçük orkide serasını yapacaktı. Hem de onun dediği gibi küçük de olmayacaktı. Karısına paranın elde edebileceği en şahane orkide serasını hediye edecekti. Ama uzun bir süre bu konuyu açmayacaktı. Meksika yolculuğuna gelince yapacaklardı. Korkunç bir gezi olacaktı ama bir kere çıktıklarına göre tamamlamaları gerekiyordu. Karısının gözlerinden sitem, acı, suçlama ifadesinin geçmesi için kim bilir ne kadar zaman geçecekti. Biliyordu, karısı günlerce onunla konuşmayacak, konuştuğu zaman kısa, nezaket icabı yanıtlar verecek, göz göze gelmemeye çalışacaktı. Tanrım diye düşündü. Böyle şeylere nereden bulaşıyorum? Keşke şu ölen ihtiyar ben olsaydım. Artık bu adama top bile işlemeyecek. Adamların otobüsün altında çalıştıklarını fark etti. Kürek ve çamurun kürendiğini, yerine taşlar döşendiğini duydu. Karısı dimdik oturuyordu. Yüzünde her şeye tahammül eden bir tebessüm vardı. Henüz karısının nasıl davranacağını kestiremiyordu ama o bir şeyler bulurdu mutlaka. Kadın üzgündü ve kendi kendine kötülük düşünmemeliyim dedi. Elit'in bir kabalık krizi geçirmesi benim güzelliğimi, hoşgörümü kaybetmeme neden olamaz. Yüzünde bir zafer ifadesi vardı. Öfkeyi yendim diye düşündü. Nefreti yendim. Onu artık affedebilirim. Evet derim ama bu onun iyiliği için hemen olmamalı. Biraz beklemeliyim. Yüzünden gururu da incinmişliği de okunuyordu. Dışarıda Pimpus güç ve sabır konularında harikalar yaratıyordu. İki renkli ayakkabıları çamurlanmıştı. Adeta isteyerek çamurlamıştı ayakkabılarını. Çikolata renkli pantolonunun paçaları da çamur olmuştu. Bayramlık elbiselerini mahvetmişti. Kürekle tekerleklerin altındaki çamurları dışarı atıyordu. Bunu yapabilmek için dizlerine kadar çamura gömülmüştü. O kurt gibi gözleri gösterdiği çabadan parlıyordu. Alnı terden sırılsıklam olmuştu. Göz ucuyla Juan'a bakıyordu. Juan en çok ihtiyacı olduğu anda onu unutmuştu. Pimpus küreğini olağanüstü gayretle çamurlara daldırıyordu. Ernest eline bir balta alarak herhangi bir hendeği geçti. Biraz ot ve kök topladıktan sonra aradığını buldu. Tepeden kopan taşları çukurun yanına yerleştirdi. Camille yanına geldi. ''Bu topladığınız taşları taşımaya yardım edeyim.'' dedi. Ernest, ''Üstünüz kirlenir.'' dedi. ''Şimdikinden daha kirli olmam değil mi?'' diye sordu. Ernest baltayı toprağa dayadı. ''Bana telefon numaranızı vermek istemez misiniz? Sizi yemeğe götürürdüm.'' dedi. ''Camille, size gerçeği söyledim. Henüz bir evim yok. Tabii telefonum da.'' ''Ernest, nasıl isterseniz.'' dedi. ''Yok, gerçek bu. Siz nerede kalacaksınız?'' ''Hollywood Plaza'da. Eğer öbürsü gün saat 7 civarında lobide olursanız oralardan geçebilirim.'' ''Ernest, tamam.'' dedi. ''Sizi Musso Frank'in yerine yemeğe götürürüm.'' ''Gelirim.'' demedim. ''Oradan geçebilirim.'' dedim. ''Nasıl olacağımı henüz bilemiyorum. Eğer görünmezsem vazgeçmeyin. Herhangi bir karara varmak için çok yorgunum.'' ''Ernest, tamam.'' dedi. ''7.30'a kadar oralarda oyalanırım.'' ''Kamil, siz çok iyi bir adamsınız.'' dedi. ''En aynın teki işte.'' dedi. ''Siz büyükleri bana bırakın, küçükleri taşıyın.'' İki eline birer taş alarak otobüse doğru yürüdü. Juan eski çite giderek topraktan birkaç sopa çıkardı. Fazla olan sopaları almıştı ki çit bozulmasın. 8 tanesini kucakladı götürdü. Sonra daha almak üzere döndü. Akşam kızıllığı soldu. Vadiye alacakaranlık çöktü. Juan krikoyu sopalara dayayarak tekerleğin altına yerleştirdi. Otobüsün bir tarafını havaya kaldırdı. Tekerlek kalktıkça Pimpus alnına taş düşüyordu. Juan biraz daha kaldırdı. Böylece otobüsün bir yanı çamurdan çıkmış oldu. Juan krikoyu alıp öbür tarafa geçti. Öbür tekerleği de kaldırdı. Camille ile Norma Ernest'in çıkardığı taşları taşıyorlar. Böylece çukurlar doluyordu. Mildred geldi. Ben ne yapabilirim diye sordu. Sen şu sopayı tut. Ben de klikoyu yükselteyim dedi Joan. Çöken kıranlığa karşı delicesine çalışıyordu. Alnı terden parlıyordu. Pimples çamurun içine dizüstü çökmüş, tekerleklerin altına taşları yerleştiriyordu. Böylece otobüsün öbür tarafı da çamurdan kurtulmuştu. Joan, iyice yükseltelim dedi. Böylece yeniden uğraşmak zorunda kalmayız. Şu sırıkları da tekerleklerin altına yerleştirmek istiyorum. İş bittiğinde ortalık hemen hemen kararmıştı. Joan, kalkacağım zaman herkesin otobüse omuz vermesini istiyorum. Bir mekliğe kadar itebilirsek kurtarırız dedi. Pimples, eski yol nasıl diye sordu. Bana iyi gözüktü. Tanrım, üstünü başını rezil etmişsin. Pimples'ın yüzü düş kırıklığını yansıttı. Önemli değil dedi. Elbisenin ne önemi var? Size o kadar karamsardı ki Joan yarı karanlıkta yüzüne baka kaldı. Joan'ın yüzünde belli belirsiz bir gülümseme dolaştı. Ben arabayı çalıştırırken sen arkada kumandayı ele al. Olmaz mı ki? Ben giderken onlar da iyice yüklensinler. Sen bu işleri iyi bilirsin. Hadi bakalım, sen burada kumandayı ele al Kit. Pimples elinden küreyi attı. Hadi bakalım toplanın diye bağırdı. Hadi bakalım yapışın ucundan. Ben sağ tarafa geçiyorum. Hanımlar siz de. Herkes itecek. Pimples otobüsün arkasında ekibini gayet güzel idare ediyordu. İçeride oturan Miss Pritchard'a kötü kötü baktı. Sonra aman canım bize engel olur sadece dedi. Şu an otobüse bindi. Mr. Pritchard da siz de dışarı çıkıp itin dedi. Motor hemen çalıştı. Şu an motorun bir iki devir yapmasını bekledi. Küçük vitese geçirdi. Sonra eliyle otobüsün kenarına iki kez vurdu. Ve Pimples'ı da arkadan iki kez vurarak karşılık verdi. Motora biraz gaz verdi. Sonra el frenini bıraktı. Tekerlekler toprağa kavradı, kaydı. İnledi. Sonra tekrar kavradı ve sevgili taşların üstünden sarhoş gibi yalpalayarak yola çıktı. Şu an çamurdan çıktıktan sonra otobüsü yana çekti ve el frenine asıldı. Ayağa kalktı. Kapıdan dışarı baktı. Aletleri şuraya yere bırakıverin dedi. Hadi gidelim. Farlarını açtı. Çakıl yol ta tepeye kadar aydınlandı. Son bölüm. Joan otobüsü ağır ağır tepeye çıkardı. Oradan su birikintileriyle dolu çakıl yoldan aşağı indi. Terk edilmiş evi geçti. Dönerken farları, gözsüz gibi duran camları kırık evi, yıkık yer değirmenini, ağılı aydınlattı. Gece simsiyahtı ama yeni bir esinti çıkmış, beraberinde çayırın ıslak kokusuyla yaban baklasının baharatlı kokusunu getirmişti. Farlar yolu aydınlatıyordu. Bir baykuş ışık demetinin bir içine, bir dışına çıkarak uçtu. Daha ileride bir tavşan yolu geçerken durdu, gözleri ışıkta kıpkırmızı göründü. Sonra hoplayarak hendeğe atladı. Şu an devamlı ikinci viteste gidiyor, dikkatle su birikintilerinin kenarından geçiyordu. Otobüsün içi gösterge tablosundaki ışık dışında karanlıktı. Şu anın gözleri bakireye takıldı. İçinden senden sadece bir tek şey istiyorum dedi. Hadi ötekinden vazgeçtik dedi ama lütfen döndüğümde evdeki ayık olsun. Miss Pritchard artık dimdik oturmuyordu. Başı otobüsle birlikte sallanıyor, hayale dalıyordu. Üstündeki elbise sahi ne giymeliydi? Şöyle hafif bir şey, mutlaka beyaz olmalıydı. Elini serasında gezdiriyordu. Niye birkaç tane eflatun orkide aldığımı biliyor musun diye sordu. Herkesin eflatun orkide seven bir dostu, akrabası vardır. Senin de var bilirsin Ellen. Bak şuraya bak. Bunlar daha yeni yeni çıkıyor. Nefis kahverengiler ve yeşiller. Elit bunları ta Brezilya'dan getirtti. Amazon'un 1000 kilometre ötesinden. Otobüsün içinde üst üste yığılmış aletler kazma küreye çarpıp tıkırdıyordu. Pimples şu anın kulağına eğildi. Mr. Chicoy ben kullanayım. Siz çok yoruldunuz. İsterseniz ben kullanırım. Yo hayır Kit, sen de çok yoruldun. Ama ben yorgun değilim. Şu an iyidir dedi. Mildred şu anın profilini aydınlanan yolda görüyordu. Bakalım günü ne kadar uzatabilirim diye düşündü. Elma şekeri gibi. Bu günü buna benzer bir gün daha buluncaya kadar muhafaza edeceğim. Otobüsün sarsıntısının gürültüsünün arasından Mr. Pritchard Van Brunt'un soluğunu dinliyordu. Koltuğun arkalığından adamın yüzünü iyi göremiyordu. Ölüyor diye adamdan nefret ettiğini fark etti. Nefretini şaşkınlıkla çözmeye çalıştı. Adamın gırtlağını sıkıp işi bitirebilirim diye düşündü. Ne biçim bir adamım diye yavaşça bağırdı. Bu korkunç şey nereden bana musallat oluyor? Acaba deli mi oluyorum? Galiba bu çok çalışmaktan. Belki de sinir krizi geçiriyorum. Eğildi, hasta adamın soluk alıp almadığını kontrol etti. Adamın damağında çomağın bıraktığı yara izi vardı. Bir çıtırtı duydu. Ernest Horton yanına gelmişti. İsterseniz nöbeti ben devralayım dedi. Mr. Pritchard yo dedi. Galiba her şey yolunda. Sizce nesi var bu adamın? İlme indi. Size bugün bağırmak istemedim. Sinirlerim bozuk. Mr. Pritchard olur böyle şeyler dedi. İşler böyle kötü gitti mi karım, bunlar günün birinde bize komik gelecekler. Ernest güzel bir görüş dedi. Ben Hollywood Plaza'da kalacağım. İsterseniz bana bir telefon edin. ya da size verdiğim evin telefondan arayın. Bir gece. Sanırım hiç vaktim olmayacak dedi Mr. Pritchett. Bir ara gelip bizim fabrikayı görmenizi isterdim. Belki birlikte kimi işler yapabiliriz. Ernest olabilir dedi. Norma pencere yanında oturuyordu. Camille de yanındaydı. Norma pencereye iyice abanıp dışarısını görmeye çalışıyordu. Batıdaki sıra dağların üstündeki kara bulutun etrafında gökyüzü daha açık görünüyordu. Sonra bulut kayboldu. Arkasından tertemiz, pırıl pırıl çoban yıldızı göründü. Güzel yıldız, parlak yıldız. Bu gece gördüğüm ilk yıldız. Bu geceki dileğimi yerine getir. Camille uykulu uykulu sordu. Bir şey mi dedim? Norma bir an sesini çıkarmadı. Sonra hafifçe bakalım işler nasıl gidecek dedi. Camille öyle bakalım işler nasıl gidecek diye yineledi. Çok uzakta sola doğru küme küme ışıklar göründü. Bir zincire dizilmiş gibi. Karanlık gecede yalnızmış, kaybolmuş gibi. Uzak, soğuk, göz kırpan küçük ışıklar.
Ayrım sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.